Ayrım 48, Zehra, Karsten Nagel, sayfa 418. Artık yetişkindim ve ailemin kendine özel benlik bilincinin dışındaydım. Herhalde mesele ileri doğru adam akıllı bir adım atıp sorumluluk almaya başlamaktı. Ancak bu tür şeyleri sürekli anımsayıp kendini kontrol etmek de ne kadar zordu. Biraz dil meselesine benziyordu. Her zaman kullandığım bazı Sırpça kelimelerin birdenbire düşman ve haince ilan edilmesi ve bana anlam ifade etmeyen başka seslerle değiştirilmesi gibi. Doğrusu insan bir tadına da bakmalı diye düşünüyorum. Ben de denedim. Anlaştık mı Zehra? Zaten yemek yapmayı pek ender canımız istiyordu. Domates sosunda uskumru konservesi dışında, açması kolay ve son kullanma tarihinden bir gün önce indirimli satılan kuşbaşı domuz pastırmasından da çok daha ucuzdu. Evet evet anlaştık dedim. Kol saatime gözü takıldı ve sol kolumu kaldırdı. Parmakları saate değmeden önce elimin üzerinden kaydı ve sonra tekrar beni tutmayı bıraktı. Yeni saat mi aldın? Evet, kız arkadaşımdan aldım. Dolce Gabbana. Güzel saat. Teşekkür ederim. Bir veda hediyesi. Arkadaşım Jilland'e taşındı. Bir çıkarır mısın? Kalp atışlarım hızlandı. Giysilerim dışında Esma'nın verdiği tılsım ve saat sahip olduğum tek şeydi. Ondan zor vazgeçerdim. Öte yandan malı kıymetli gibi de olmak istemiyordum. Ayrıca Milo ile her şeyi paylaşmak istiyordum. Kordonu açıp saati verdim. Bana göz kırpıp saatte bir şeyler yaptı. En azından her marifetinden yararlanmalısın. Evet, böyle. 17 Eylül 1998. Şimdi tarih doğru. Saati çatıya çıkmadan önce yangın çıkış kapısında yangın söndürücüyü gösterdiği sıradaki aynı güven dolu hareketlerle bana geri uzattı. Teşekkür ederim dedim. O küçük çıkıntıyı döndürdüm, döndürdüm ancak tarih hiç değişmedi. Döndürmeden önce biraz dışarı doğru çekilip klik sesi çıkartacak. Şimdi tarih doğru. Yoluna devam etmeden önce bana Norebro'daki büyük toplantının düzenleyicilerinden biri olduğundan önümüzdeki dönemi çok yoğun geçireceğini açıkladı. Buna karşın benim bizzat toplantı gününe şahit olup ve tüm o akıllı insanları göreceğim için memnun olmam gerektiğini söyledi. Ayrıca davetiyeleri dağıtacağımız zaman da diye araya girdim. Gözden kaybolduğu zaman tamamen heyecanlıydım. Ya bir liseyi ya da Norebro semtini ziyaret edecektim. Birincisinin olmasını ümit ettim. Çünkü ileride üniversitede okuyacaklar liseye gidiyordu. Ama hemencecik nere diyemesem de Norebro da ilginç geldi. Üç kez tekrarladıktan sonra doğru sesi buldum. Günün ilerleyen saatlerinde de semtin bizim kendi osterimizle bağlantısını öğrendim. Bir de Westerbro vardı. Evet, iyi bir gündü. Sonra bir de Bayan Mesinovic ile ilgili haber. Elbette bu da olumluydu. Yalnızca annem bunu göremiyordu. Bari yalnızca oğlanların yaşadığına ve iyi olduklarına inanabilseydi. Belki Bayan Mesinovic onlarla ilgili bir şeyler biliyordu. Tahsildar onun adresini bulup bize vermeliydi. Adres için ödeme yapmamız gerekse bile. Evet, adresi satın almalıydık. Yeni dünya düzeninde her şey parayla ilgiliydi. Bayan Mesinovic'in kendisi Saraybosna'da böyle söylemişti. İnsan cidden birini özlediğinde bilinmezlik en kötüsüydü. En iyisi bilmekti. Şayet babam gibi. Ama öyle değildi. Onlar tabii ki yaşıyordu. Aksi durumda bütün bedenimle bunu hissederdim. Eğer Bayan Mesinovic ile irtibata geçebilirsek daha güçlü duruma gelirdik. Acaba annem ince çekilmiş tahıl gevreği kutusunun altındaki parayı bu kadar önemli bir durum için kullanmayı kabul eder miydi? Gün ağarmak üzereydi. Aşağıda yerde bir çocuk bisikleti gördüm. Belki de bir baba veya annenin kız ya da oğlan çocuğuna hediyesiydi. Eğer bisikletin üzerine düşseydim ne kötü olurdu. Hem bir başkasının malına zarar vermiş olurdum hem de Gidon'un üzerine çakılırdım. İlk kuşlar ötmeye başladı. Belki annem çığlık atmayı bırakmış şimdi uyuyordu. En iyi ihtimalle ben de danca dersinden önce birkaç saat uyuyabilirdim. Annem ertesi gün içinde şöyle böyle de olsa biraz sakinleşti. Hap ve dualar kokteyli sayesinde. Doktorun ilaçlarından baygın değilse veya yatakta yatıp ağlamıyorsa onu hala yerde namaz kılarken buluyordum. Dilinde sürekli Hazreti Muhammed ve Allah vardı. Ancak beni de namaz kılmaya zorlamıyordu. O kendi inancına inanıp onu izliyordu, ben de benimkini. uzun bir yolculuk hazırlığında olduğunu ve ne zaman geri döneceğini bilmediğini söylemesine rağmen Gabi'yi yeniden görmek keyfimi iyice yerine getirdi. Bana planlarını açıkladığı ve ben de kendimi dışlanmış hissetmediğim sürece her şey benim için daha kolaydı. Bilgiye ihtiyacım vardı ve ne kadar çok bilirsem, kendi gücümü onlara teslim etmeden düşünce ve hayallerimi daha iyi idare edebileceğim kanısındaydım. Yeterli bilgiyle yaşamın üstesinden gelmek ve nasıl yaşanacağını bilmek daha kolaydı. Gabi her zaman sorularıma yanıt vermeye ve ortaya çıkan sorunlarla ilgili konuşmaya açık olmuştu. Ama düşüncelerim beni sık sık başka yönlere sevk ediyor, ayrıntıları sormayı unutuyordum. Ayrıntılar ancak çok fazla kuruntulu düşüncelerle yanıtlanıyordu. Onunla yeniden mutfakta oturmak ne kadar güven verici ve hoştu. Söylediği her sözcük beni besliyordu. Ben de soru sormaya çekinmiyordum. Her şeyden önce beni ziyaret etmek için birkaç kez uğramış ama sonuç alamamıştı. Yalnızca bu haber bile beni sevindirdi. Amerikan elçiliğindeki sorun çıkaran adamın isteği, şu ya da bu durumu belgeleyecek bir sürü evrak işi de epey zamanını almıştı. Tekrar mutfakta oturduğumuzda, ne gibi sorunlar diye sordum. Uzun hikaye dedi. Olsun, yalnızca biraz daha kahve yapmamız gerekir diye yanıt verdim. Ne gibi sorunlar? Mesela benim sevgilimin Amerikalı olması. Ya, kadın yine ortaya çıktı diye düşündüm. Güzel, akıllı ve matematik dehası. Aslında Gabi de benim için fazlasıyla yakışıklıydı. Demek bu sayede o kadar iyi İngilizce konuşuyorsun diye devam ettim. Elçilikte mi çalışıyorsun? Hayır, bunu iddia edemem. Orada iş mi arıyorsun? Gabi başını salladı ve konuşmasını sürdürmeden önce bir an beni inceledi. Durum tamamen farklı dedi. Aslında ben oyuncu olarak eğitim aldım. Aynen benim kız kardeşim gibi diye ağzımdan kaçtı. Demek istediğim, o doğuştan oyuncu. Kız kardeşinin yeteneklerine dair bana anlattıklarını unutmadım dedi Gabi. Günümüzde bir sürü genç oyunculuk yapıp ünlü olmak istiyor. Neden? Beni görün, beni dinleyin, beni sevin. Herhalde iyi bir yaşamın bir tür ün gerektirdiğini sanıyorlar. Ünlü olmak neden iyi? İyi olduğunu söylemiyordum. Ancak birçokları için bu yolla kendi farkına varmak daha kolay. Önce başkaları onları böyle görüp işittiği zaman kendilerini bütün ve gerçek olarak algılıyorlar. Kendileri yine ortaya çıktı. Kız kardeşinden bir haber var mı diye sordu. Paris'le ilgili bir durum var diyiverdim. Gerçekten mi? Aman anlat haydi. Yani bu yalnızca benim hayal ettiğim bir durum. Ama hayal o kadar gerçek ki. Kız kardeşimi bir tiyatro oyununda görüyorum. Sanırım Kamelyalı Kadın. Ha, öyle. Yüzümün anında kızardığını hissettim çünkü gerçekte Esma'nın nerede olduğuna ilişkin hiçbir şey bilmeden kentlerin kentiyle ilgili olarak gereksiz gevezelik etmiştim. Ama eğer Esma erkeklerin oluşturduğu sırada ve sonraki katliamda hayatta kalmışsa, eğer annemin saçlarını kesmesine rağmen askerler onun güzelliğini keşfetmişse, eğer onu genel evlerinden birine götürmüşler ve orada Esma'dan çok memnun kaldıkları için bunu da atlatmışsa ve eğer genel evden sıvışabilmiş ve Balkanlardan kaçıp Fransa'ya gitmişse, o zaman Paris sahnelerinden birinde Kamelyalı Kadını oynaması imkansız değildi. Gabi, kahve koyup özellikle konservatuvardan mezun olduğu ilk yıl Teröristler isimli bir grupta rol aldığı sıralarda işini çok sevdiğini anlattı. Daha sonraları aldığı roller arasındaki süre giderek açılmıştı. Oyuncular arasındaki rekabet fazlaydı. Herkes oynamak ve rol kapmak istiyordu. Artık kimse seyirci için oynamayı arzu etmiyordu. Amerikalı sevgilisiyle ABD'deki bir mesleki gelişim kursunda tanışmış, birlikte New York'a taşınmışlardı. Hemen hemen aynı zamanlarda Gabi ve onun gevrek sesi Danimarka'daki reklam seslendirmeleri için aranır olmuştu. Bu çok makuldü. Çünkü reklamlar o kadar iyi para veriyordu ki fazla çalışmasına gerek yoktu. Aslında işlerini aynı döneme denk getirip yılda yalnızca birkaç kez Danimarka'ya gelmekle yetinebilirdi. ABD'de sevdiği işte bazı Off-Broadway tiyatrolarında kaçak çalışmıştı. Off-Broadway tiyatroları New York Broadway tiyatro bölgesinin dışında genellikle daha küçük çapta seyirciye seslenen ve daha az ticari, daha çok sıra dışı oyunlar sahneleyen tiyatrolardır. Kaçak, yani kara borsa gibi mi? Gabi başını salladı. Evet, kaçak, izinsiz gibi. Ne oturma ne de çalışma izni alabiliyordum. ABD'de hep turist vizesiyle bulunuyordum. O zaman siz yasa dışıydınız. Ben öyleydim. Peki evlenemiyor muydunuz? Hayır, bir tür gayrimeşru ilişki denilebilir. Hoşgörüyle karşılanıyorduk ancak saygı görmüyorduk. Hiçbir hakkımız yoktu. Yani yarı kaçak. O zaman neredeyse gri bölgede yaşıyordunuz. Kesinlikle, ama her neyse. Danimarka'da stüdyoda olduğum bir gün birden nutkum tutuldu. Kendimi o kadar rahatsız hissediyordum ki mikrofonun başında kustum. Ticari zırvalıktan nefret ederim. Aldırmazların durağı. Yeni arabalar, çocuk bezleri ve deterjanlar, kırışıklık kremleri. Çünkü sen buna değersin. Hemoroid pomadı. Çünkü sen bunu hak ediyorsun. Leke çıkarıcılar ve en son çıkan elektrikli aletler. Babanın kırmızı şarabı, annenin hamura sarılı bonfilesi ve yarım metre sosisi. Parfüm, meyve suyu, sabun köpüğü ve boş hayaller. Çünkü bizim lanet olası paramızın tümünü çalmak istiyorlar. Hepsinin kıçına girsin. Gabi bir konuya heyecanla ilgi duyduğunda genellikle o kadar hızlı konuşuyordu ki bu yüzden dediklerinin hepsini yakalamak zordu. Bugün en zor günlerden biriydi. Ağzından çıkan sözlerin hepsini ve birbirleriyle olan bağlantılarını anlamadım. Aldırmazlığın durağı diyene kadar kelimeleri şöyle böyle anlamıştım. Sonra şarap ve yemekle ilgili bir şey vardı. Gabi devam etti. Özünde bana karşı olan bir şeye kendimi satmaktan son derece bıkmıştım. Ancak parası iyiydi. Her şeyin bir bedeli var. O zaman ruhumu satmanın karşılığında bana para verildiğini sandım. Ortalığa mı kustun dedim. Sonra ne oldu? Sonra her yer karardı. Ambulans beni hastaneye getirdiğinde uyandım. Sonra bunun ticari saçmalıklarla ilgisi bile olmadığı anlaşıldı. Tüm aptallıkları ve basitlikleriyle reklamlar tümüyle masumdu. Ben gerçekten hastaydım. HIV nedir biliyor musun? Başımla onayladım. Gabi konuşmasını sürdürdü. Aynı gece sevgilim de New York'ta hastaneye kaldırılmış, sanki her şey senkronize olmuş ve zamanlanmış gibiydi. Benim biraz geride kalmam dışında. Çünkü benim yalnızca her yerimde mantar vardı. Sevgilimin ise zatüresi vardı ve anında AIDS teşhisi konulmuştu. 80'lerin ortasında taşımaman gereken 4 harf. 3 harfli olanı da o kadar iyi değildi tabii. Kahve için biraz daha süt var mı? Maalesef bu sonuydu. Peki iyileştiniz mi? Sevgilim iyileşti, hastalandı, iyileşti ve biraz daha fazla hastalandı. İyileşti ve çok çok hastalandı. Benim için daha çok tam bir bitkinlik durumu ve sürekli ufak tefek hastalıklar söz konusuydu. İyi yanı emekliye ayrıldım ve çalışmak için bir oraya bir buraya seyahat etmekten kurtuldum. New York'ta beraber kalabildik. Yalnızca benim her vize bitiş tarihinde ülke dışına çıkmam gerekiyordu. Şimdi de bitkin misin? Artık o şekilde değil. Birkaç yıl sonra iyi bir ilaç çıktı. Hızla kendimi daha iyi hissetmeye başladım. Şimdi aslında emekliliği çöpe atıp eğer bir iş bulursam yeniden çalışmayı düşünüyordum. Ama reklam işi değil. Önce Timo ile ilgilenmem gerekir. Timo. Evet, Timothy benim sevgilim. Bak burada bir resmi var. Gabi arka cebinden cüzdanını çıkardı. Timo, Timothy, yanaklarıma yeniden ateş bastı. Eşcinselliğin ne olduğunu biliyordum. Esma'nın bir gün bana erkek ve kadınların karşı cins gibi kendi cinslerinden insanları da sevebileceğini anlattığını anımsadım. Eski vatanımda çoğu kişinin bu tür sevgiyi hor görmesi ve bunu bir hastalık veya sapkınlık olarak algılaması mevcut dinlerin insanların beyinlerini yıkamasından kaynaklanıyordu. Dedemin Hitler'e karşı Büyük Savaşı sırasında kuzeydeki faşistler kilise ve onun hizmetkarlarının moral desteğiyle önlerine geleni öldürmüşlerdi. Yahudiler ve Romanlara hızla eşcinseller de katılmıştı. Bu arada sözde hafif kadınlar diye adlandırılan erkeğin sözünün Tanrı'nın sözü gibi yasa kabul edildiği evliliklere boyun eğmeyen kadınlar da bu gruptandı. Gabi ve mutfağı tümden unutup yalnızca kız kardeşimin öfkeli sesini işitiyordum. Kahrolası kilise ve diğer ibadethaneler birbirleriyle mücadele etmek ve kendi kutsal mesajlarını yaymak için hiçbir şeyi esirgemiyorlar. Ama menü konusunda her zaman aynı fikirdeler. Başlangıç mahkum etmek. Ana yemek, cezalandırmak. Baharatlar farklı olabilir ancak deliliğe boyun eğmediğin takdirde bağışlanman mümkün değil. Görmek istemez misin diye sordu Gabi, fotoğrafı bana doğru sallayarak. Özür dilerim, yeniden Esma aklıma geldi. Bunun için özür dilemen gerekmiyor. Fotoğrafa baktım. Gabi ve diğer adam devasa bir gökdelenin önünde durup birbirlerine sarılmışlardı. Biraz ürpertici olduğunu düşündüm. Sevgilisinin güzel bir kadın olmaması bir bakıma rahatlatıcıydı. Bu benim asla onunla öpüşmeyeceğim anlamına gelse bile. Her ikisi de harika görünüyordu. Gabi tamamen sarışın, sevgilisi zeytuni tenli ve fabrikayla nehir arasında gördüğüm çingene kızınki gibi siyah kıvırcık saçlıydı. Birlikte çok güzel görünüyorsunuz dedim. Sevgilin güneyden bir yerden mi? Hispanik deniliyor. New York'ta doğup büyümüş, ebeveynleri Porto Rico'dan. O da şu iyi ilaçtan alabiliyor mu? Maalesef onda iyi etki göstermiyor. Yeni ilaç ortaya çıktığında ise hastalığı artık iyice ilerlemişti. İlacın ondaki tek etkisi ishal ve kemik erimesi oldu. Amerikalı doktorlar hala yaşamasının bir mucize olduğunu söylüyor. Şimdi oraya gidip ona mı bakacaksın? Yapamıyorum ama yine de yapmaya çalışacağım. Tüm sorun bu. Gabi, Amerikan Göçmenlik Bürosu'nun New York'ta bir baskın sırasında onu yakalayıp sınır dışı ettiklerini anlattı. Çünkü yasa dışı olarak Off-Broadway tiyatrosunda çalışıyordu ve vizesinin ona tanıdığından daha uzun bir süre Amerika'da kalmıştı. Sonraki birkaç sene ülkeye girmesi yasaklanmıştı. Sevgilisinin hastalığı ve hastaneye yatışını gerekçe göstererek muafiyet başvurusu yapmıştı. Başvurusunu işleme koymak için yetkililer hastalık teşhisi ve ilişkinin niteliğine ilişkin belge talep etmişlerdi. Sevgilisi erkekti ve bu sebeple evlenmeleri söz konusu değildi. Üstelik AIDS olduğu anlaşılınca her şey imkansız hale gelmişti. Gabi başından kara listeye alınmakla kalmamış, ülkeden de sınır dışı edilmişti. HIV pozitif olduğu için de ülkeye girmesi yasaklanmıştı. Üstelik hepsi bu da değil diye ekledi Gabi. Onlara gençken Danimarka Komünist Birliği yerel şubesinde başkan olduğumu hiçbir zaman bildirmedim. 18 yaşımdayken komünizmin, faşizm ve nazizm gibi totaliter bir ideoloji olduğunu anlamıyordum. İşin paradoksal yanı benim hakkaniyet ve özgürlük konusundaki geniş tutkum, yani farklı düşünen herkese her zaman özgürlük şeklindeki Rosa Luxemburg'un bahsettiği türden özgürlük, benim komünizme olan bağlılığımın çıkış noktasıydı. Sonra da komünizmin ilk kurbanı özgürlük, hemen ardından da hakikat oldu. Ayrıca Rosa öldürüldü, gerçi öldüren komünistler değildi. Daha sonra dönmek üzere kadının adını kafama nakşettim. Gabi devam etti. Bu bir çeşit gençlik başkaldırısıydı. Başkalarıyla birlikte yeni ve daha iyi bir şey yaratma ihtiyacı. Birinin diğerini sömürmediği, tek tek kişilerin yetenekleri çerçevesinde katkıda bulunup ihtiyaçlarına göre alabileceği bir toplum resminin güzelliğiyle meşguldüm. Benim için komünizm tek tek tüm insanlar için saygınlık meselesiydi. Herkes dahil. Tabii bu tip konular ABD göçmenlik yetkililerin umurunda değil. Şimdi de mutlaka beni başımdan kıçıma kadar kontrol edip kendimin bile sahip olduğumdan haberim olmadığım beni eleyecek fazladan bazı sorunlar bulmuşlardır. Ne yapacaksın? Her şeyi denedim ama onları ikna etmek veya fikirlerini değiştirmek imkansız. Ancak pes etmeyeceğim. Timo ve ben beraber olacağız. Ya Kanada'ya veya Meksika'ya gidip oradaki sınırdan girmeye çalışacağım. Peki asla geriye dönmeyecek misin? Yanıt vermeden önce bir yudum soğuk kahve aldı. Evet, bir gün gelirim. Romantik eğilimli olsam da her şeyden önce realistim. Timo'nun ömrü fazla uzun değil. Öldüğü zaman artık ABD'ye ilişim kalmaz. Düşün, bir zamanların görkemli ulusu. Samir'in New York'un ortasındaki gökdelenlerde tüm dünyadan gelmiş insanlardan söz ederken sesinde beliren özlemin aynısını bir an Gabi'nin sesinde de duydum. Fransız devriminden esinlenerek demokratik idealler üzerine kurulmuş bir ülke. Fransız, evet biliyorsun, özgürlük, eşitlik, kardeşlik. Bu bağlantıyı asla düşünmemiştim. Ama Fransız devrimini ve özgürlük, eşitlik ve kardeşliği Esma'dan dolayı biliyordum tabii. Yüzyıllar öncesinde ve büyük olasılıkla iyi bir amaca hizmet etmek için olmuşsa da tüm o kesilmiş kafaları düşününce hala tüylerim ürperiyordu. Birçok bakımdan Komünizmde olduğu gibi harika idealler diye devam etti Gabi. Ama yalnızca idealler. İç karartıcı olan da bu. O kadar güzel başlayan bir şey genellikle korkunç bir şeye dönüşüyor. Düşler doğduğunda başka şeyler ortaya çıkıyor. Uygulamada sonuç yanlış oluyor. 48. ayrımın sonu. Sayfa 428.